Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Geçen programda toksik ilişkileri konuşmuştuk. Aslında bu toksik ilişkilerin anne baba çocuk ilişkilerindeki yansıması olarak düşünebileceğimiz narsist ebeveynle büyümek üzerine konuşacağız. Çünkü toksik ilişkide aslında bir narsist tutum olabiliyor baskın tarafta. Narsist olan kişi ebeveynimiz olursa çocuk olarak o ilişkide nasıl hissederiz, ne tür deneyimlerden geçeriz ve bu bizim kişiliğimizi nasıl şekillendirir? Bunun üzerine konuşmaya başlayacağız. Narsistik özellikler gösteren ebeveyn dediğimizde neleri düşünmeliyiz? Oradan başlayalım.
Bir parantez açayım önce. Bu kelimenin doğru kullanımına baktık kayda girmeden önce. Narsist de deniliyor. Narsisist de deniliyor. Hatta eski baskılarda TDK sözlüklerinde narsis sonuna T eklemeden eklenmiş. Hatta 50'lerde narkis diye de çevirmişler. Hatta Nergis kelimesinin de o mitoloji kahramanı, hani bizim bugün kullandığımız anlamda değil ama mitoloji kahramanının isminden de Nergis isminin de türediğini söylüyorlar. Ama biz bugün herhalde daha kolay telaffuz edilen narsisti kullanacağız yani. Değil mi? Hemen bir girizgah olması açısından merkezde olan ebeveyn o. Hani aile figürlerinin en önemlisi, en kıymetlisi, en merkezdesi, en memnun edilesi olan, en çok ihtiyaçları öncelikli olan, her şeyi doğru bilen, her şeyin doğrusuna karar veren bir örüntü çıkıyor aslında narsist ebeveyn ve diğerleri de onun bir uzantısına dönüyorlar. O çocuklar, o eş de onun uzantıları, onun çocukları, onun eşi. Bir merkez var ve onun etrafta ona göre konumlanmaları gereken, ona göre pozisyon almaları gereken
Diğerleri
uyduları
var.
var. Diğerleri
O
var.
ve
O ve
diğerleri.
diğerleri. Evet.
Evet. Yani aslında narsist ebeveyn özel olduğunu hissediyor. Özel muameleye hak ettiğini düşünüyor. Statü onaylanma, ünvan onun için önemli oluyor çünkü. Ben olunca merkeze, kendini merkeze yerleştirince o beni de büyütecek her şey narsist ebeveynin ihtiyaç duyduğu şey olmuş oluyor. Dolayısıyla o beni büyüten çocuğunun başarıları, aldığı ödüller, performansı hep o bene hizmet ediyor. O yüzden kendisi bir, diğerleri sayı olarak böyle sıfırmış gibi, etkisizmiş gibi oluyor.
Gibi,
Evet.
gibi, gibi. Evet. Tabii bunları konuşurken narsizm her zaman böyle sahnedeymiş, şovmenmiş ya da yüksek sesliymiş, kendinden çok eminmiş gibi de karşılık bulmuyor. Özellikle geleneksel kadın figürlerinde kendini feda eden, işte o tırnak içinde söylüyorum, huysuz adamın kahrını çocukları için çeken, onca sıkıntıya rağmen çocuklarından vazgeçmeyen, yalnızca eş odaklı olmasa da hayatın sıkıntılarına çocukları için göğüs geren, kendini feda eden, yemeyen yediren, giymeyen giydiren bir narsizm tanımı da var. O öyle bir kadın ki, o öyle bir anne ki yücelerden yücedir, başka türlüdür ve kendisini hiç düşünmez, aslında hiçbir şey beklemez. Böyle bir İngilizce'de Azize sendromu da diyorlar ve çocuklar fark etmeden hayatlarının merkezine o anneyi koyuyorlar. Hani onun ihtiyaçları, onun beklentileri, o söylemeden, onun yüzündeki ifadeden o karşılanması gereken talepler, kendilerini görmüyorlar. Aslında yine aynı şey oluyor.
Evet.
Kendini görmüyorsun, diğerini görüyorsun. Bu da narsizmin geleneksel kültürdeki bir yansıması gibi oluyor.
Evet. O dediğin gibi sesin çok yüksek çıkması, sahnede olma, o da bir başka versiyonu. Özel ilgi alanları var. İlgi alanlarına zaman ayırıyor. O zamanı temel olarak hak ettiğine inanıyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayacak o ilgi alanda ayırdığı zamandan kesinlikle vazgeçmiyor. Dolayısıyla çocukların ya da eşin ihtiyaçlarına odaklanmıyor. Bu da öyle çerçeveleniyor ki narsist ebeveynin kendini ifadesi manipülasyonunda güçlü olduğu için şey denebiliyor yani. Evet, yani herkesin kendini rahatlatacağı etkinliklere o bilir işte 12 de
Tamam.
bu.
Tamam.
Ama mesela her hafta sonu atıyorum balığa gidiyor ve çocuklar babasız kalıyor. Çocukların ihtiyaçları karşılanmamış oluyor.
Ne var
Yani
ya? Allah Allah, bir balığımız var. Ona da mı gitmeyelim?
gitmeyelim diyor.
Değil
Evet
mi?
yani evet. Bütün hafta çalışıyor, yoruluyor, stres atması gerekiyor. Tamam, buralar çok güzel zaten de ama o çocukların ya da eşin ihtiyaçları tabii göz ardı edilmiş oluyor. Ben en çok bunu Yani narsist çocuklarla çalışırken ebeveynlerdeki bu narsistik özelliklerde bunu görüyorum. Yani çocukla zaman geçiriyor, evet. Ne yapıyorsunuz diyorum mesela. Onun ilgi duyduğu alanla zaman geçiriyorlar. Yani o mesela işte maket uçaklar yapmayı seviyorsa çocukla beraber maket uçak yapıyorlar.
Bazen ama babalar şey de olabiliyor. Dürtüsel çocuk modları güçlü oluyor. Oyuncu kendi odaklı çocuksu bir tarafı var. Diğerinin ne sevdiğine bakabilir durumda olmuyor. Bunu böyle çok karıştırmamak lazım. Ayırt etmek lazım. Hı-hı. Senin söylediğin çok doğru ama böyle bir seçenek de olabilir. Hani örüntünün geneline de bakmak
zaten.
Lazım.
Onu öyle anlaşılır.
Nereden
o yani
anlaşılır?
Yani o babanın esnememesinden anlaşılır, başka etkinliklere kapalı olmasından anlaşılır. O hani çocuksu dediğin, dürtüsel dediğin diye çocuğu da duyar ve uyar. Aha. Ama narsist baba ya da anne çocuğun hayırlarını duymayabilir. Hani ya da neye ihtiyacı olduğu merak da olmadığı için sen ne istersin, neden hoşlanırsın? Dediğin gibi o merkezde çocuk da onun yörüngesine. Yörüngesine girerse zaman onunla geçirilebilir.
Bir de hani o toksik ilişkilerde de konuştuğumuzda narsist ebeveyn onun kurallarına uyulduğu ve onun düzenine riayet edildiği sürece çok büyük konfor alanı da yaratıyor sana. Yani sana kıymet veriyor, seni yüceleştiriyor, sana kıymetli hissettiriyor ama çocuk bunu artık biliyor yani. Bu çok kırılgan bir durum yani. Bunu her an kaybedebilirim. Hemen eksik, kusursuz, yetersiz hissedebilirim. Ya da sen ne yaparsan yap o narsist ebeveynin karşısında bir kıymetin olmuyor. Zaten asıl olan onun yaptıklarıdır. Asıl olan onun yapmadıklarıdır. Hı hı. Ama sen onun uzantısı haline geldiğinde bu önem taşıyor. Benim oğlumun bunu yapamıyor oluşu açıklanabilir gibi değil yani. Benim kızım bunu nasıl anlamaz yani? Hı hı. Bunun nesini anlamıyorsun? Ben anlamadım ki. Diyen ve çocuk sürekli bir diken üstünde olma hali. Yani hani onun standardı neredeyse çocuk olabilirsin, kadın olabilirsin, adam fark etmiyor. Yani narsist ebeveynin kimliği neyse ona göre bir konumlanma gerekiyor yani.
Özellikle de işte çocuk böyle odaklanma güçlüğü çekiyorsa, öğrenme sorunları varsa, duygularını yönetemiyorsa falan, böyle de ebeveyne sahipse o çok zorlayıcı oluyor. Hem çocuk açısından oluyor, hem ebeveynin tepkisi de daha da sertleşiyor. Hani perspektif alma yok narsist yapıda. Çünkü tek perspektif var, o da onun baktığı yer. Dolayısıyla bu bakışta ne varsa o doğru ve o haklı. Esneme yok, sen ne düşünüyorsun yok. Bir de oradan bakalım yok. Diğerine yönelik içsel bir merak yok. Öyle olunca tek bir perspektiften bakınca, senin başta da söylediğin gibi, doğru varsa bir doğru vardır. O da benim bildiğim doğrudur. Uygun zaman varsa vardır, evet uygun zaman. Kime uygun zaman? Bana uygun zaman. Kim sorusunun hep cevabı ben. Ben, beni, bana.
Evet. Bir de o da söylemiyor yani. Senin tabii ki bunu anlıyor olman lazım.
Olman lazım. Evet.
Değil mi? Evet. Bir de böyle ebeveynlerle büyüyen çocuklar da yetişkinliklerinde de karar alma becerisi olmayan, tedirgin olan, kusurlu hisseden, oraya bağımlı olan, inisiyatif alamayan, harekete geçmeyen çocuklar da olabiliyorlar. Çünkü orada sürekli tetikte ve alert bir durumda olmayı öğrenmişsin. Hı-hı. Yani hani hı-hı, aman risk almayayım, aman harekete geçmeyeyim, aman bir şey yapmayayım ki hı-hı, başım derde girmesin. Hı-hı. Ya da bulaşıcı bir halde de oluyor yani. Sen onu kopyalaya da biliyorsun yani. Sen de onun, o ayrıcalıklı insanın çocuğu olarak bu kimliği sürdürebiliyorsun. Çünkü o evde de hep bir şey var. Eğer diğer eş de ona eşlik ediyorsa, diğerlerine hep bir yukarıdan bakma, hep evet, bir eleştirellik. Ama bunlar köylü, ama gene geldi görgüsüzler. Böyle bir bakış, bir yorum ya da bir hani tavır.
Kimseyi beğenmeme.
Beğenmeme hali, bir ayrıcalıklı yere geçme ve evet, çocuk da şeye bakıyor yani, evet ya diyor, biz öyle bir yerdeyiz. Hı hı. Böyle durumlarda da bu bulaşıcı ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir halde olabiliyor yani. Buna bir inanç.
Evet, doğru. Böyle bir kibir ailenin temel özelliği haline gelebiliyor bazı ailelerde. Evet.
Ya da fazla bir tevazunun altına gizlenmiş bir kibir. Öyle evet, tevazılar ki tevazunun kitabını yazmışlar gibi.
Evet.
O da doğal değil.
Hani öyle tevazular ki bizimle iletişim kuruyorlar.
Kuruyorlar, gönül indiriyorlar. Evet. Yani. Öyle bir şey, mütevazı evet, anlayış. Çok yorucu değil mi ya? Böyle bir anne babayla büyümenin bugüne yansıması nasıl olur acaba Zeynep? Neye rastlıyorsun?
Evet. Yani o yörüngeden çıkmak risk oluşturduğu için çocuk için babasını annesinden kaybetmiş oluyor. Bazen yörüngeden çıkınca zaten öfke tepkisiyle karşılaşıyor. Ne yapacak? O sistem içerisine dahil olup boyun eğen çocuklar olabiliyorlar. O da kendini bulamıyor, karar veremiyor. Ebeveyn onun için planlar çünkü yapıyor, yol haritasını o çiziyor. Hani çocuğun neyle ilgilendiği, neye ihtiyacı olduğu, neden hoşlandığı değil de neyin daha saygın, neyin daha onay alacak, neyin daha statülü olduğu peşinde gidiyor ve çocuk da mecburen buna uyumlanıyor. Yani her şeyin aslında bedeli yine kendinden kopuş ve uzaklaşma oluyor.
O nerede karikatürize bir hal alıyor biliyor musun Zeynep? Narsist ebeveynin olduğu bir ailede çocukların eş seçimi. Aileleri nasıl? Damat gelin nasıl? Bize yakışacak bir aile mi? Bize yakışacak bir gelin daha bizi taşıyabilir mi? Diye gidiyor. Orada da çocuklar çok zorlanıyorlar ve bence fark etmeden anne babalarını memnun edebilecek eşler de seçmeye çalışıyorlar. Böyle bir kimliği olan, dışarıdan görüntüsü olan, lüks arabalara binen ya da işte çok yüksek düzeyde eğitimli olan işte bir yapıyı da hep aranıyor fark etmeden. Çünkü başka türlü memnun olmuyorlar yani.
Evet, aileyi memnun etmek için. Evet. Yani dediğin gibi ailenin geneli öyleyse o daha zor. Hani bazen ebeveynlerden birisi oluyor ve o sistemde yani onun tuhaflığı daha görünür oluyor ama kibir ailenin geneline yayıldıysa eğer, bu aktarıldıysa, tabii insanlar böyle doğmadılar yani. Hani bu kibirli üstten yukarıdan bir yapıyla doğmadılar. Hani kim anlamak için de idare etmemiz gerekmiyor da anlamayı rahatlatabilir bizi diye. Ne oluyor o kişilerin iç dünyasında?
Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Daha önceki bölümde de konuştuğumuz gibi bazı kavramlar biraz popülerlik kazansın diye fazlaca eziliyor, fazlaca yukarıdan bakılıyor, fazlaca eleştiriliyor. Narsizm de böyle bir hale geldi ve aslında bunun kökeninin nereden geldiği unutuluyor ve ihmal ediliyor. Bu fikir tamamen orijinal olarak bana ait. Yani evet, seninle bir sohbetimizde senden duymuş değilim Zeynep.
Evet. Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlayabilseydim çok güzel olurdu da. Yani siz biliyorsunuz. Çünkü beni çok rahatsız ediyor yani.
Hadi tamam. Fikri sahibine teslim edeyim. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Evet, söylediniz. Söyle.
Ya bak, benim de fikrim söyledim, olamaz
söyledim
mı?
Bunu ben de kaparak böyle düşünüyorum söyledim. Olamaz mıyım? Sonra da dedin ki yukarı çıktın. Ama fikri sahibine
ben sana bir şey söyleyeyim.
Üstenlikten bahsederken tam olarak onu yaptım.
Bir şey söyleyeyim mi? Ben seni dinlerken içimden dedim ki ben bunu satarım lan dedim.
O zaman.
O zaman karar vermiştim ben zaten de. Ama
bana mı satacaksın?
Evet. Sana satmıyorum ki ben şu an dinleyene izleyene satıyorum. Bu benim fikrim.
Ha, ben de bozmayacağım.
Bir ihtimal bozmazsa demiştim.
Valla bozmayacaktım yani.
Bozmayacaktım.
Evet, sen söylemeseydin.
Ben de bozmayacağını biliyordum biliyor musun? Bozmayacak. Şöyle bir gözünde bir ışık çakar ama sesini
program
çıkarma.
Program sonrasında Serdar derdim. Ama
bozmayacak. Benden daha önce yapardıklarına sayarsın.
Evet sevgili dostlar.
Doğal haklılık mı
bunu
konuşuyorduk?
Bunu ne zamandır yapmıyordum.
Doğal haklılık diyorduk değil mi?
Evet.
Evet. Ben de seninle hemfikirim. Yani bazı kavramlar gerçekten düşmanlaştırılıyor. Tabii ki oraya boyun eğmeyeceğiz narsist bir figürle karşı karşıya kaldığımızda ama bunun da ihmal edilmiş bir çocukluktan, kusurlu hissedilen bir çocukluktan, değersiz hissedilen bir geçmişten kaynaklandığını da unutmamak lazım. Bunlar da nihayet damdan narsist olarak düşmüş ağaçta yetişen bitkiler, meyveler değiller yani. Hani bunlar da bir ana babanın çocuğuydu. Ve muhtemelen yine narsist ebeveynlerle büyüdüler ya da değersizlik, kusurluluk ortamında büyüdüler ve hayata tutunabilmek için başka yolları yoktu. Bunu mazur kılar mı, kabul edilebilir kılar mı? Tabii ki sınır koyacağız, tabii ki hayır diyeceğiz gücümüz yettiği ölçüsünde, tabii ki olumlamayacağız ama bunu da unutmamak lazım yani. Evet. Bazen bazı figürleri şeytanlaştırmak bizim kendimizi yüceleştirmemizin de bir yolu oluyor Zeynep.
Abi. Bu da evet bir gizli bir narsizm bu.
Değil mi?
Evet. Güzel söyledin.
Değil mi?
Evet.
Zaten şöyle sözün sonunda bir es verdim ve senden vay be ne büyük laf tepkisini de bekledim yani. Evet,
tam bir narsist gibi. Övgü bekledim.
Ya bu bölümün sonunda sen... biz narsizmi dinledik mi yoksa şahit mi olduk? Ya benim büyüklenmeci bir tarafım
yaşayarak
var.
Yaşayarak öğretiyoruz.
Benim büyüklenmeci bir tarafım var. Tabii ki narsist olduğumu düşünmüyorum. Zaten hiçbir narsist böyle
diyor. Her narsist gibi sen de düşünmüyorsun. Evet,
büyüklenmeci bir tarafım var. Böyle bunu böyle ilişkimizde de mizah konusu yaptığımız, senin öf Allah'ım ne kadar yukarıdan bakıyorsun dediğin anlar var. Ben bunu yaşantıyla öğrendim. Yani bizim ailemizde belki böyle bir şey yoktu ama işte mahallenin akıllı çocuğu olmak, işte başarılı bir öğrenci olmak, edebiyatta erken tanışmış olmak, sinemayı erken öğrenmiş olmak biraz benim kendimi diğerlerinden ayrı ve farklı hissetmemi normalleştirdi. Belki de dikkat eksikliğimin ve bunun getirdiği öğrenme güçlüklerimin evet, aşırı telafisiydi. Bununla baş edebilmek için ya kusurluluğa teslim olacaktım, çünkü dinlediğimi anlamıyordum, zaten dinleyemiyordum. O zaman ya kusurluluğa teslim olan, boyun eğen bir çocuk olacaktım ya da ne alakası var ya, ben öğrenemiyor değilim hani.
Siz anlatamıyorsunuz.
Yani siz anlatamıyorsunuz. Zaten konuştuğumuz konular da çok sıkıcı. Sıkıcı. Ben çünkü Tolstoy okuyorum, Dostoyevski okuyorum, Yaşar Kemal okuyorum gibi bir yere savrulacaktım. O beni hayatta tuttu.
Tabii.
Ama şimdi benim hayatımı zorlayan biraz hani büyüklenmeci bir tarafım var mı? Var. Ama bunu aşmanın yolu da benim için bunu çocuklarımla, seninle konuşuyor olmak, mizah konusu yapabilmek ya da büyüklenmeci bir yerden yaklaştığımda bunu hani kabul etmek, görüyorum ve gülüyorum yani. Evet. Hani kabul evet, etmek.
Yani çok büyüklenmeci tarafım var ama bu yansımıyor yani. Bu çok yansımıyor. İyi yönettiğin bir şey senin.
Evet.
Evet. Evet. Benim de var çünkü öyle bir tarafım. İkimiz de bunu yönetiyoruz.
Gerçekten mi?
Cicim.
Gerçekten mi? Bunu bu açıklıkta senden daha önce duymuş değilim.
Nasıl yalan?
Vallahi duymadım bu açıklığı. Hayır, hayır. Bunu sen arada derler yapar bir geçiştirirsin. Bu açıklıkta kabul ettiğini hiç, çok hatırlamıyorum.
Neyse artık şimdi. Ben
sendeki yansıması ne? Evet. O zaman şunu konuşuyoruz değil mi? Yani bu geniş bir spektrum, büyüklenmeci bir taraf olabilir ama bunun kişilik bozukluğuna döndüğü yerler de olabilir. Değil mi?
Hı hı. Ama tabii şimdi biraz konudan da ben kendime yine geleceğim de. Narsist ebeveynle büyümekten biraz uzaklaştık. Hani büyüklenmeci mod, narsistlik yapıda var ve bu hepimizde vara geldik ama narsist ebeveynde bu çok daha güçlü tabii.
Tabii.
Haklılık, kendi odaklılık, istediği gibi olması, tabii. her şeyi biliyor olması.
Ya bu bizim burada sevimli bir hale getirdiğimiz bir büyüklenmecilikten bahsetmiyoruz, evet. normalleştirmiyoruz. Yani evet. çocuğu ezen, kusurlu, değersiz, yetersiz, başarısız hissettiren, eşine karşı aynı hissiyatı yansıtan, haklılığından hiç vazgeçmeyen ve o evin tam orta yerinde yaşayan ve herkesin ona konumlanmasını bekleyen bir tavır bu bahsettiğimiz evet. o narsist yapı. Ama bu büyüklenmeci dediğimiz biraz uyum bozan baş etme modlarından bir. Öyle bir hani spektrumun farklı yerleri.
Evet, evet. O narsist ebeveynde de temel şey kendi odaklı olması, hep haklı olması ve duygularının uçlarda olması. Olmaz. Öfkesinin de coşkusunda belki.
Cezalandırıcı bir tarafı da var.
Ceza tarafının da olması. Dolayısıyla öyle bir atmosferde çocuk tabii zorlanıyor. Büyüklenmeci tarafımızda böyle hani özel olduğunu hissetme hali olabilir. Bendeki şöyle hani bir durum olduğunda bir inancım var. Yani ben biliyorumdur gibi bir inancım var. Birisi bana bir akıl vermeye çalışırsa.
Pardon kanka gülüyoruz ama.
Evet, ama bak az önce dedin ki. Benim bu büyüklenmeci modumu edebiyat okuyor, biliyor olmak destekledi falan dedim. Ben de öyle anlatacağım. Kendinin neyi yapabildiğini söyleyerek.
Benim taklidimi yaparken bunu da böyle dedim. Ben öyle mi dedim?
Evet öyle dedim.
Peki.
Yani. Mesela bu işi o yüzden yaptım bence belki. Hani bilen olmaya tutunmak benimki. Hani biri de bana akıl vermeye. Ya tamam hani senin aklın sana kalsın gibi bir iç sesim evet. oluyor ama bunu çok baş ettiğimi düşünüyorum. Tabii. Durdurduğumu.
O büyüklenmiş tarafın söylediği o minik beyninle düşündüğün şeyler ben zaten biliyorum.
Biliyorum. Benim. Evet evet. Yani hani ben bu değil sadece anlatmak istemiştim gibi böyle bir iç ses fısıltı oluyor. Ama bu benim baş etmeye çalıştığım bir şey artık daha çok diğerinin ne düşündüğüne, fikrine önem verip kulak kabartıyorum. Kontrol ediyorum yani. Evet.
Zaten Zeynep bir ilişkide büyüklenmeci mod varsa bu karşılıklı oluyor. Çünkü eş seçiminde de o ayrı kişiliği arıyorsun. Yani kendine layık olan, birbirinize yakışacağını, birbirinizi taşıyacağınızı düşündüğünüz. Hani hep bunlar tırnak içinde konuştuğum şeyler. Ama benim genel gözlemim çiftlerde olduğunda birindeki daha görünür, daha sahne moduna uygun, daha yüksek, daha böyle artistik bir tavır oluyor. Diğerinde daha gizil biraz böyle duruşuna, sessizliğine, mağrur. Yani belki de tevazu arkasına gizlenmiş bir şey oluyor. Aslında orada bir kimya var, bir uyum var yani, değil
bir
mi?
Bir de şey, hep böyle dereceliyoruz ya, hani sıfırdan yüze puan vermek lazım. Yani ben kendi büyüklenmeci moduma 40-50 veririm belki. Yani bu kimin de o sahne modu olan, daha görünür olanlarda, bu 70-80'lerde de hem biçimi değişik oluyor hem derecesi değişik olabiliyor.
Tabii arada çok büyük fark var yani, fark orada var, evet. Çünkü o ulaşılmaz, esnek değil, sürekli haklı. Bir de şey de çok zor, analitik zekaları çok yüksek oluyor bu narsist kişiliklerin. Bir konuşmaya başladığında sen kendinden şüphe etmeye başlıyorsun. Diyorsun ki ya doğru söylüyor aslında, ben ona haksızlık etmişim, ben hiç böyle düşünmemiştim. Ama bu 1, 2, 3, 5, 107, 114 bütün deneyimlerde aynı şeyin olması mümkün değil. Özellikle böyle kusurluluğu olan, bağımlılığı olan bir kişilikle eşleştiğinde büyüklenmeci taraf, narsist taraf çok ezici oluyor ve onu giderek küçültüyor. Ve küçüldüğü yerde bir süre sonra şeye, sen içselleştiriyorsun, doğru, doğru söylüyor, haklı diyorsun. Oraya evet, teslimiyet gösteriyorsun. Hele bir de çocuksan ve karşındaki bir yetişkinse, senin haklı olabileceğin ihtimali aklına bile gelmiyor.
Evet.
Ve yetişkin olduğunda da benzer örüntülere gidiyorsun. İş hayatında boyun eğen oluyorsun, değersiz oluyorsun, yetersiz oluyorsun. Böyle hissediyorsun yani. Ve bugüne yansımaları devam ediyor yani.
Evet, evet. Yani dediğin gibi o en zor kısmı o haklı çerçevesi. Çocuğun bazen de eşinde baş edemediği, itiraz edemediği. Hani onun iyiliği için yaptığı eleştiriler örneğin.
Bazen şey de oluyor. Bak, konuştukça böyle farklı farklı durumlar geliyor aklıma. Bazen de o narsist taraf öyle erdemli görünüyor ki Zeynep. Yani fakire fukaraya kol kanat geren, kendi ihtiyaçlarını öteleyen, çok kibar, çok zarif, çok yardımsever, çok bilgili, entelektüel kalibresi çok yüksek, çok donanımlı, konuşmasıyla insanları kendine hayran bırakan biri olunca çocuğun o etki gücünden çıkması mümkün değil ya da orada bir sorun olduğunu fark etmesi mümkün değil. Ama şeyi biliyor, burada bir şey var, ben burada kendimi yeterli hissetmiyorum, değerli hissetmiyorum. Yani burada bir eksik var, bir huzursuzluk var fakat bunu adlandıramıyor. Hani
aşağıda hissediyorum,
evet,
mesela.
Evet. Çünkü o çok yüce.
O yukarıda.
Çok yüce.
Evet. Ve zaten çocuk da ebeveyni yüceleştiriyor. Ona da çok uymuş oluyor zaten. Evet. O kahraman oluyor ebeveyn. Evet. Böyle baskın bir kahraman.
Tamam.
Çok böyle bunu böyle güçlü bir büyüklenmeci modu diyeyim yani. Narsistik yapıyı tanıyınca dediğin gibi çok karikatürize olduğunu insan gözleyebiliyor. Yani çarşıda, pazarda, sokakta. Ses tonu tonlamasından, ortama girişinden, kullandığı kelimelerden, ön planda oluşundan.
O ortaya girince zaten ortam bir sahneye dönüyor. Yani. O evet. Ve izleyiciler.
Evet, evet. Kuaförde, restoranda görüp tanıyabiliyorsunuz.
Veli yani, toplantısında.
Veli toplantısında. Ben böyle düşünüyorum. Var hani böyle.
Bu öğretmen de olabilir, veli de olabilir tabii yani.
Tabii tabii, ben veli gibi düşünmüştüm evet. Şahıstan. Mesela çok çok açıklamalar yapma, aşırı nezaket de bazen.
Şey kelimeler de kullanıyorlar ya bazen, böyle karakteristik kelimeler. Ya çok trajik bir durum oldu. Tolerans göstermekte zorlanıyorum. Hani böyle bir karikatürize bir evet, hali yani.
Ya da ya, İngilizce bir kelimeler, yabancı İngilizce kelimeler yani, kullanılması. Böyle bir kendini üste taşıyacak, değil bir şey mi? Ya da ortama gitti, kuaföre gitti, tanışıyor. Merhaba, ben emekli profesör doktor Zeynep Cihangir Çankaya.
Evet, şey gibi böyle Tarkovski filmlerinde de vardır ya, hani öyle bir karanlık, dark side, anlatabiliyor muyum? Yok, anlatamıyorsun. Bazen çok zor tutuyorum kendimi. Evet. Hani hiçbir şey söylemiyor aslında ama anlatabiliyor muyum? Bir şey söylemedim şimdi yani. Hani öyle bir yukarıda bir hal ama dışarıdan kendine bakıp bilme ve durumun ne kadar karikatürize ve sakil olduğunu fark edememe hali.
Evet.
Esneklikten yoksun. Bir bence dursa ve baksa kendine, durumun aslında çarpık olduğunu kendi de fark edecek. Ve evet, yanında da çocuğu söz konusu olduğunda mesela böyle bir ebeveynin çocuğunun burnu aksa ve koluna silse ne olur?
Of.
Hafazan Allah evet, yani haza böyle evet, bir şey haşa
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Ya da burnunu karıştırdı. Ya da okulda saçma bir durum oldu. Ya da başarısız oldu.
Başarısız oldu tabii.
Yani o çocuğun başına ne gelir?
Evet.
Böyle bir küçülten bakış, ezici bir tavır, bir tirat, bir monolog, bir vaaz. Ve çocuk gittikçe kaybolur orada. Zaten bir yerde bir yüce varsa ev içinde, hani gündelik yaşamdan bahsediyorum.
Diğerleri muhakkak aşağıdadır yani.
Yani senin cüce olmaman mümkün değil ki.
Dinleyenlerin de böyle büyüklenmiş tarafları güçlü olabilir. Yani 80-90 puanlarda olabilir. Bunu fark ediyor da olabilirler. O yüzden hani kendilerini yukarı taşıyacak o çabaları bırakmak iyi bir yol olabilir. Ya da kendini yukarı taşıma ihtiyacı hissetme ve bunun için mücadele ediyor olma, uğraşıyor olma halde buluyorlarsa. Orada böyle hani tetiklenmeleri olmuş olabilir.
Narsist yapı çok kendinden emin, çok güçlü, çok kararlı, ne yaptığını, ne söylediğini bilen, böyle sert bir duruş gibi görünüyor da çok kırılgan aslında. Sırça bir köşkte yaşıyor, camdan bir köşkte yaşıyor. Yani küçük bir taş, küçük bir alaycı bakış diğerinden gelecek, eleştirel bir yorum onu hemen şirazesinden çıkarıyor, böyle raylardan çıkıveriyor, ağzından çıkanı kontrol edemeyebiliyor. Tedirgin oluyor, saldırgan oluyor, agresif oluyor. Manipüle de kolay edilebilir bir durum. Özellikle diğerinin büyüklenmeci tarafı tarafından kolaylıkla tetikleniyor. Başka bir büyüklenmeci mod ortama girdiğinde, başka bir narsist ortama girdiğinde birbirlerini de çok kolay tetikleyebiliyorlar. Hemen orada bir görüyorsun. İki kıyası cambaz oldu, evet, bir ipte oynayamıyor. Hani birinin öne çıkması gerekiyor yani.
Evet, evet. Yani böyle mesela statü, işte ünvan peşinde olunca o ünvanın hep bir üst ünvanı oluyor. Ünvanla rahatlıyor ve sakinleşiyorsak o zaman daha işte o neyse onun üstündeki onunla karşılaştığında o zaman aşağıda, yani ya yukarıdasın ya aşağıdasın ilişkisel olarak. Ve kendini yukarıda tutmak için sürekli çaba sarf etmeye
Hiç
çalışıyorsun.
Hiç denk ilişki yok değil
denk
mi?
Denk ilişki yok. Yani yukarıda tutmak için marka kıyafetler. Demin söylediğim gibi hani statünün vurgulanması, demin verdiğin örnekler hep böyle bir nerede yaşadığı, arabası.
Evet. Zaten onunla sohbetin ilk 10 dakikasında nereden mezun olduğu, nerede yaşadığı, hemen öğreniyorsun. Evet. Hemen çünkü tak tak tak tak tak kart vizitlerini açıyor, evet, ve diyor ki dikkatli ol bak karşında kim olduğunun, evet, farkına var yani.
Var diyor, evet.
Büyüklenmeci tarafın bence hayatımıza getirdiği en büyük zorluk diğerlerinden farkımızın hemen altının çizilmesi yani bunun. Diğerinin köylülüğü, cahilliği, görgüsüzlüğü, aptallığı, başarısızlığı, yoksulluğu, herhangi biri sıradan biri olması. Bu bizi yalnızlaştırıyor fark etmeden. Halbuki bizim diğerleriyle ortak noktaları bulmamıza ihtiyacımız var. Bu herkes olabilir yani. Hani komşumuz olabilir, meslektaşımız olabilir, mahalledeki bir çocuk olabilir. Yani mahalledeki bir çocukla bile bir ortak mizah anlayışı geliştirebiliriz. Spora dair, futbola dair ortak şeyler konuşabiliriz ama büyüklenmeci mod her zaman farklılığın altını çiziyor. Bununla ilgili de Neyzen Tevfik'in cenazesi geliyor aklıma. Daha önce de anlatmıştım. Neyzen Tevfik dönemin heccavlarından eleştiri yazıyor. Hiciv şairi. Büyük bir ney ustası, ney üflüyor. Mustafa Kemal'in sofrasında da yer almış ve dönemin entelektüelleriyle, bürokratlarıyla, akademisyenleriyle, kanaat önderleriyle çok iyi dost, hepsiyle sıcak ilişkileri var. Dönem dönem akıl hastanesinde yatıyor, çıkıyor. Ama cenazesi olduğunda Zeynep, bütün bu eşrafın yanında Neyzen Tevfik'in birlikte sur dibinde şarap içtiği evsizler de cenazesine katılıyor. Bu olağanüstü bir durum yani. Hani herkesle konuşabilecek bir sohbetinin olması, herkesle paylaşabilecek bir anının olması, herkesle buluşabileceğin bir ortak nokta olması. Bütünüyle buluşman, bütünüyle anlaşman değil ama benim Neyzen Tevfik'in cenazesi hep aklımda bir referans noktasıdır. Hep kendi cenaze törenimde bunu hayal ederim yani. Çok çeşitli olsun, çok çeşitli insanlar gelsin ve ben bir yerlerden bakıp görüyorsam şeyi göreyim yani. Ne güzel. Bir sürü farklı insanla ortak nokta bulabilmişim yani. Duygulandım ha.
Evet, evet, çok. İnşallah diyeceğim demek istemedim. Ne diyeceğimi bilemedim.
Hakikaten
çok ya. Güzel konuştun, söyledin de Allah gecinden versin. Allah yani. Gecinden evet, versin. Öyle olsun. Evet, yani o sadece. Herkese temas ama herkese eşit temas.
Eşit temas.
Çünkü yukarıdan herkese temas kurabilir yani. Mahalledeki çocuğu düzeltir. Bir şey öğretir. O halde değil yani. Evet, daha kendiliğinden.
Evet yani ne kadar büyük özgürlük değil mi Zeynep? Böyle spontansın, içinden geldiği gibi davranıyorsun, eğleniyorsun, konuşuyorsun, şakalaşıyorsun, hata yapıyorsun, kendine gülüyorsun, kendinle alay ediyorsun, bilmiyorum diyorsun, yapabildiğinle kendinle gurur duyuyorsun. Evet. başarının arkasında duruyorsun, ben yaptım diyorsun, sunuyorsun, bak beğendin mi diyorsun. Biri eleştirdiğinde tetiklenmiyorsun. Aa, ben böyle düşünmemiştim ya, haklısın diyorsun. Ya da söylediğinde ben bununla hemfikir değilim ama bunu yeniden düşünürüm diyorsun. Ya çok özgür, rahat bir hayat değil mi? Büyük bir konfor alanı değil mi ya?
Evet, evet. Ne düşünüyor hakkımda diye
dert etmiyorsun.
Evet. Şahane bir özgürlük.
Evet. Yani burada aslında anlattığımızın özü bu değil mi? Bu olduğun
evet.
zaman zaten kendin oluyorsun, huzurlu oluyorsun, barışık oluyorsun.
Eşit ilişki kuruyorsun. Sahici oluyorsun. Kendinle bağın oluyor.
Değil mi?
Evet. Bunu ne kadar başarabiliyorsun Serdar?
Vallahi Zeynep, ben başardığımı düşünüyorum. Yani bunu bir başarı olarak görmek. Çünkü çocuk modum kurtarıyor beni yani. Böyle eğlenceli biri olduğumu düşünüyorum. Meraklı olduğumu düşünüyorum. Bir de kendimle de bazen böyle şakalayıp, ulan Serdar gene yaptın numaranı diyorum ya, şovunu yaptın diyorum. Ve bunları açıkça konuşmak bana çok iyi geliyor. Ama muhtemelen 60 yaşıma geldiğimde şimdiki yaşıma biraz ham bulduğum, çiğ bulduğum tarafları da olur. Ama genel olarak kendimden çok memnunum ya. İyi niyetliyim, merhametliyim, kimsenin kalbini bilerek kırmıyorum, özür diliyorum. Yani şefkatli bir tarafım gittikçe güçlendi. Baba olmak bunları güçlendirdi. Bunlardan çok memnunum ama muhtemelen...
Ben de senden çok memnunum zaten.
Allah razı olsun.
Evet.
Bazen daha böyle daha az konuşan, daha çok dinleyen, diğerine alan açan, daha
yok,
sakin.
Ama o sen değilsin ki.
Yani bazen olabilmeyi isterdim böyle. Ama bilmiyorum. Genel olarak şu an memnunum kendimden.
Evet.
Sen?
Ben de çok memnunum. Yapabildiğimi de düşünüyorum.
Ya şeye benzedi, affedersin. Senin kısmına girdim de. Benim babamın bir hikayesi vardı. İki tane adam birbirlerini övmüşler övmüşler. Sonra da demişler, görüyor musun ya, yiğit yiğidin gözünden nazar. Biz de Bilge Bilge'nin nasıl böyle Zeynep ve Serdar'ın birbirini pohpohlaması adlı bölümümüze hoş geldiniz gibi oldu yani.
Aslında ben bu soruyu şunun için sordum. Bu mümkün mü yani diye, mümkün olduğunu ifadelendirmek için.
Evet.
Mümkün, olabildiğince mümkün ama elbette mümkün.
Ya,
o rahatlık.
Ama böldüm sen hani baştan.
Evet
yani.
Evet evet yani evet yo, ben de hani o rahatlığı sağlayabildiğimi, olanı kabul edip olmayanı tamam bir daha deneriz dediğimi hissediyorum yani. Ben de kendimden, halimden, hayatı yaşama biçimimden memnunum ve ama şöyle de oluyor. Mesela her geçen gün daha da memnun oluyorum. Yani çünkü bu uğraş bitmiyor, bu farkındalık bitmiyor, bu deneyim biriktirme hali bitmiyor. Mesela bazen son dönemde hissettim. Süre veremem ama 6 ayda, yılda hani böyle biraz daha derinleştiğimi, biraz daha derinden başka açıdan bakabildiğimi, derinlik gibi söyleyebilirim bunu. Daha böyle hayata yerleştiğimi hissediyorum ama bunun için de gerçekten çok çaba sarf ediyorum. Yani hiçbir yaşantıyı öyle yaşayarak yaşandı geçti diye bırakmıyorum. İç dünyama bakıyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Başka türlü bir hani sağlıklı bir yetişkin bu durumu nasıl ele alırdı diye üzerine düşünüyorum. Kendime yönelik çabam devam ediyor. Bu da beni gittikçe hayatı yaşamam biçimden daha memnun kılıyor.
Aslında söylediğimiz şey, geldiğimiz noktadan çok memnunuz değil de arayışımız devam
ediyor.
Yani bir yere vardığımızı hissetmiyoruz ama yolda olma, merak etme. Yani muhtemelen şimdi fark etmediğimiz pek çok kör noktamız vardır. Ve birkaç sene sonra, 10 sene sonra orada yeni kör noktalar bulacağız. Ama arayışta olmak, vazgeçmemek, meraklı olmak, kendini merak etmek aslında mesele değil mi?
Evet. Yani katman katman bu iç dünya ve her seferinde her merakta daha derine inmek, daha fark etmek. Bu inmek ve fark etmek, anlamlandırmak da gittikçe özgürleştiriyor tabii, rahatlatıyor sizi.
Evet. Şey, insanlar bulduğumda çok hoşuma gidiyor ama sahici, kendiyle şakalaşabilen, sana kendini açan, sen kendini açtığında onu dinleyen insanlarla sohbet de tadına doyulmaz bir hal oluyor yani. Hani bunun bence eğitim düzeyiyle, gelir düzeyiyle, sosyoekonomik statü hiçbir ilgisi yok yani. Bambaşka insanlarla böyle bir anda ayaküstü sohbet edebiliyorsun. Geçen sokakta yürüyorum. Zülkif abiyle tanıştım. Ama dedi ki, bak Zülküf değil, Zülkif dedi.
Düzeltti.
Ayaküstü tanıştık. Anlattı hemen böyle, ayaküstü 60'larında bir abi. Öyle kaynaştık ki, sen ne iş yapıyorsun, görüyorum seni falan dedi. Böyle anlattım, 5 dakika sohbet. Ya o kadar günümü güzelleştiren bir sohbet oldu. Geçen gördüm, Zülküf abi dedim. Merhaba dedi. Selamlaştık, geçtik yani. Ama dikkat ediyorum. Zülküf değil yani. Zülkif. Yani çok samimi küçük detaylar yani. Evet. Ya da işte o geçen bölümde ve anlattığım pazardaki bir şeyi unutan ama onu duyuyorum diyen. Yani hani böyle onu toparlamaya çalışmayan sahicilik yani. Evet. Bence bizi çok zenginleştiriyor hayat. Bu arada ben de senden çok memnunum.
Ha, sağ ol.
Yani çok memnunum derken yukarıdan bir yerden değil de sana minnettarım diyeyim yani. Ha. Senden çok öğrendiğim şey var. Sağ ol. Sakinliğin, ahlak anlayışın, merhametin, hakkaniyetli tarafın, ahlak derken kastım. Yani birinin doğrusu, şeyin doğrusu neyse onun öyle olması için gösterdiğin çaba. Hı hı. Çünkü benim bazen böyle bana uygun bir yola böyle bir küçük takla attıran bir tarafım var. Orada diyorum ki ben bunu Zeynep'le konuşayım.
Yoksa takla yatacak.
Çünkü ben o taklayı attıracağım hissediyorum. Çünkü onu öyle de bir yapıyorum ki çok mantıklı ve böyle olur diyor ama içimden bir ses de ki lan çakal yapma işte kendini düşünüyorsun diyor. O tür durumlarda senin sahiciliğine de çok güveniyorum. Hani neyse odur yani. Zeynep hani çok adam gözetmez. Doğru neyse onu söyler diyorum yani.
Teşekkürler.
Değil mi?
Evet. Öyleyim evet yani. Öylesin. Evet, öyle biriyim.
Öylesin, evet. Öylesin. Hadi bitirelim. Biraz 10 geçe başlamıştık.
Evet.
Uzun bir bölüm oldu. Nasıl bitirirsin?
Şeyden başladık, narsist ebeveyn dedik, sonra kendi büyüklenmeci tarafımıza bakmış aslında olduk. Sizde eğer öyle kendi odaklı hep haklı olan ebeveynlerle büyüdüyseniz, ebeveyne hak verince bu beni nasıl etkiledi diye de bakmıyoruz aslında. Yani o etkilere bakmakla başlamak ve bu sizde acaba büyüklenen bu modada yol açtı mı? Sizin kişiliğinizin de öyle bir parçası var. Herkes de var aslında, bir baş etme modu olduğu için de güçlü mü yani? Yüzdesi ne kadar, günlük hayatı nasıl yansıyor? Çok örnek verdik. Herhalde bunu anlamanıza, gözlemenize imkan verir diyebilirim.
Bir insanın kendini geliştirmiş olmasıyla, kendiyle barışık olmasıyla narsist olması arasında büyük farklar vardır. Narsistler diğerlerine tedirgin hissettirir, huzursuz hissettirir, güvende değilmiş gibi hissettirir, koşullu bir sevgileri vardır, beklentileri karşılanmayınca cezalandırıcı olabilirler, doğal haklılıkları vardır, manipülatif olurlar, sizi sıklıkla kendinizden şüpheye düşürürler. Ama haksız oldukları durumlarda bir anda kendilerine acıyan, büyük bir haksızlığa mağduriyete uğramış, anlaşılmamış, hakkı yenmiş biri olabilirler. Eğer çocuk olarak bunu deneyimlediyseniz, yetişkin olarak deneyimliyorsanız bunları böyle ayırt edebilirsiniz. Ama bu demek değildir ki bir insan kendinden memnun olmayacak, kendiyle barışık olmayacak. Aradaki farkları biraz aslında kendimizi anlatırken, evet, ilişkimizi evet. Anlatırken o aradaki farkı da anlatmaya çalıştık. Yani bunlar başka başka anlamlara geliyorlar. Narsistler baktığınız zaman büyük kahramanlar olabilirler, büyük liderler olabilirler. O zaman bizim için bir sorun yoktur. Onları çok etkileyici de bulabiliriz. Yani olağanüstü kahramanlar olarak da yorumlayabiliriz. Ama zor olan onlarla duygusal ilişkiye girmektir. Bazen çocuk olarak, bazen ebeveyn olarak. Umarım böyle bir zorlayıcı süreçten geçmemişsinizdir. Ama geçtiyseniz de bunların her zaman bir telafisi vardır. Olaylar geçti, bizim yaşımız büyüdü ama duygular burada hala aynen varsa bunları değiştirebilmemiz, yapılandırabilmemiz her yaşta mümkün. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler, iyi bir hafta olsun.
İyi haftalar, çokça sevgiler, görüşmek üzere.